Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 44. ayrım. Sarışın dev yerdeki adamı kaldırıp tam benim karşımda bir sandalyeye oturttu. Aramızda bir metre vardı. Adamın gözlerinin içine baktım. O alçak adamın arkasına geçti. Ellerini boynuna doladı. Onu boğdu mu? Evet, hayır, boğazını sıktı, boynunu kırdı. Nasıl çatırdadığını duydum. Adam ayaklarımın önüne devrildi. Sandström ayakta kalmaya çabalıyor, yanaklarından sicim gibi yaş boşalıyordu. Bunu birine ilk defa anlatıyordu. Serinder kendini toplaması için ona bir dakika verdi. Sonra diğer adam, at kuyruklu olan, bir elektrikli testereyle adamın kafasını ve ellerini kesti. Sonra o çam yarması bana yaklaştı. Ellerini boynuma doladı. Tüm gücümle ellerini çözmeye çalıştım. Bana mısın demedi. Ama boynumu sıkmadı. Yalnızca uzun süre ellerini boynumda tuttu. O bunu yaparken Ato cep telefonunu çıkarıp birini aradı. Rusça konuştu. Sonra bana döndü. Zala seninle konuşmak istiyor dedi ve telefonu kulağıma dayadı. Zala ne dedi? Ato'nun benden rica ettiği hizmeti yapacağımı umduğunu söyledi. Herhalde işten çekilme fikrinden vazgeçmiştim. Ona Tallinn'e gidip amfetaminleri getireceğime söz verdim. Başka ne yapabilirdim? Salander hiç konuşmadan uzun süre oturdu. İpin ucundaki gazeteciye bakarken başka bir şeyler düşünüyor gibiydi. Sesi nasıldı, tarif et. Bilemiyorum, normaldi. Derin bir ses mi, tiz bir ses mi? Derin, sıradan, boğuk. Hangi dilde konuşuyordu? İsveççe. Aksan, evet, bir parça. Ama iyi İsveççe konuşuyordu. Ato ile Rusça konuştu. Rusça anlıyor musun? Biraz, akıcı değil, çok az. Ato ona ne dedi? Gösterinin sona erdiğini söyledi. Bundan birilerine bahsettin mi? Hayır. Svensson'a? Hayır, yok. Svensson seni ziyaret etti. Sandström başını salladı. Seni duyamıyorum. Evet. Nasıl? Benim fahişelere biliyordu. Sana ne sordu? Zala, Zala'yı sordu. İkinci ziyaretinde. İkinci mi? Ölmeden iki hafta önce benimle buluştu. İlk buluşmamızdı bu. Sonra da sen, onu iki gün önce tekrar geldi. Ben onu öldürmeden önce. Evet. Ve Zala'yı sordu. Evet. Ona ne anlattın? Hiçbir şey. Ona hiçbir şey anlatamazdım. Sadece Zala'yla bir kez telefonda konuştuğumu itiraf ettim. O sarışın canavarın yaptıklarından da, Gustafsson'dan da bahsetmedim. Tamam. Svensson'ın tam olarak ne sorduğunu anlat. Ben o yalnızca Zala hakkında ne bildiğimi öğrenmek istiyordu. Hepsi bu. Ona hiçbir şey anlatmadın mı? Hayır, ben de bir şey bilmiyordum ki. Salander alt dudağını ısırarak bir süre düşündü. Söylemekten kaçındığı bir şey var. Tabii ya. Svensson'ın seni ziyaret ettiğini kime söyledin? Sandström sarardı. Salander elektrik tabancasını salladı. Harry Ranta'ya telefon açtım. Ne zaman? Sandström yutkundu. Svensson'ın beni ilk kez ziyaret ettiği günün akşamı. Salander bir yarım saat daha adamı sorgulamaya devam etti. Ama Sandström devamlı kendini tekrar ediyordu. Yalnızca minik ayrıntılar verebiliyordu. Salander ayağa kalktı. Halatı tuttu. Tanıdığım en zavallı kusmuk sensin dedi. İnes'e yaptıkların için ölümü hak ediyorsun. Ama sana sorularıma düzgün cevaplarsan yaşayacağın sözünü vermiştim. Ben verdiğim sözü tutarım. Kalorifer borusuna bağladığı ipi çözdü. Yere yığılan Sandström müthiş bir rahatlama hissetti. Yattığı yerden kahve sehpasının üzerine bir tabure koyup üstüne çıkarak onu asmak için hazırladığı düzeneyi toplayan Salander'ı seyretti. Bütün bunları çantasına koyan Salander banyoya gitti. Geri geldiğinde makyajını tamamen silmişti. Yüzü şimdi çırılçıplak ortadaydı. Bantlarını kendin kesebilirsin. Onun yanına bir mutfak bıçağı attı. Sandström epey bir süre holden gelen sesleri dinledi. Salander kıyafetlerini değiştiriyor gibiydi. Dış kapının açılıp kapandığını duydu. Bantları kesmek tam yarım saatini aldı. Salander'ın giderken Colt 1911 Government tabancasını yanında götürdüğünü ancak kanepeye uzandığında fark etti. Salander, Mosebake'deki evine sabah saat 5'te döndü. Irene Nesir peruğunu çıkarıp doğrudan yatağa gitti. Blomqvist, kaybolan polis raporunun gizini çözdü mü diye bilgisayarına bile bakmadı. Sabah saat 9'da uyandı. Salı gününü ranta kardeşler hakkında araştırma yaparak geçirdi. Ato Ranta'nın suç dosyası epeyce kabarıktı. Estonya kökenli Finlandiya vatandaşıydı. İsveç'e 1971 yılında gelmişti. 1972-1978 arasında Skanska Sement Gujiteri şirketinde marangozluk yapmıştı. Çalıştığı bir inşaattan malzeme çaldığı için 7 ay hapis yatmıştı. 1980-82 arasında daha küçük çapta bir inşaat şirketinde iş bulmuş ancak iş yerine defalarca sarhoş geldiği için atılmıştı. 80'li yılların devamında bar kapılarında fedailik, bulaşıkçılık, okul bekçiliğinin yanı sıra bir arada kalorifer kazanı üreten bir şirkette teknisyenlik yapmıştı. Bütün bu işlerden ya iş yerine sarhoş geldiğinden ya da kavga çıkarttığından atılmıştı. Okul bekçiliğinden atılma nedeni bir kadın öğretmeni taciz ve tehdit etmesiydi. 1987 yılında araba çaldığı ve ehliyetsiz araba kullandığı için bir ay hapis yatmıştı. Ertesi yıl ruhsatsız silah bulundurmaktan para cezasına çarptırılmıştı. 1990'da cinsel tacizden mahkum edilmiş ama nasıl bir taciz olduğu kayıtlara geçirilmemişti. 1991'de tehditten yargılanıp beraat etmişti. 1992 yılında kız arkadaşını dövüp kızın kız kardeşini de tehdit ettiği için 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı yıl içki kaçakçılığından para ve şartlı hapis cezası almıştı. Çalınmış mal bulundurmak ve yaralamaktan 9 ay ceza aldığı 1997'ye kadar başka bir olaya karışmamıştı. Küçük kardeşi Harry 1982'de İsveç'e gelmiş, uzun süre bir depoda çalışmıştı. Kayıtlara göre o da 3 defa hapis cezasına çarptırılmıştı. 1990'da sigorta dolandırıcılığından 5 ay, 1992'de ağır yaralama, hırsızlık, çalıntı mal bulundurma ve tecavüz suçlarından 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, cezası bittikten sonra da Finlandiya'ya geri gönderilmişti. Ancak 1996'da tekrar İsveç'e dönmüş, aynı yıl ağır yaralama ve tecavüzden 10 ay hapis cezası almış, ancak avukatının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu tecavüz suçundan beraat etmiş, cezası 6 aya düşmüştü. 2000'de tehdit ve tecavüz nedeniyle hakkında şikayette bulunulmuş, ancak şikayetler geri çekildiğinden dava açılmamıştı. Salinger her ikisinin de adreslerini araştırdı. Ato Norsborg'da, Harry Albi'de oturuyordu. Miriam Wu'yu 15 kez arayıp her seferinde telesekreterle karşılaşan Paolo Roberto öfkeden kuduruyordu. Miriam Wu'yu bulma görevini üstlendiği gün defalarca kızın Lundagatan'daki dairesine gitmiş ama kimseyi bulamamıştı. Burnundan soluyarak saatine baktı. Akşamın 8'ine geliyordu. Şu lanet eve gelecek herhalde diye söylendi kendi kendine. Wu'nun gözlerden uzak kalmasını anlıyordu ama artık basının midesinde de kusacak bir şey kalmamıştı. Kız ortaya çıkana kadar kapısının önünde beklemeye karar verdi. Bu kendi eviyle Wu'nunki arasında mekik dokumaktan daha iyiydi. Kıyafetlerini değiştirmek için evine gitti. Kahve yapıp bir termosa doldurdu, birkaç sandviç hazırladı. Dışarı çıkmadan önce Meryem heykelinin önünde haç çıkarttı. Lundagatan'daki apartmanın 30 metre ilerisine park etti. Koltuğunu iyice arkaya iterek bacaklarını uzattı. Radyoyu açtı, sesini kıstı. Miriam Wu'nun bir akşam gazetesinden kestiği fotoğrafını arabanın aynasına yapıştırmıştı. Fıstık gibi kız diye düşündü. Sokaktan geçen tek tük insanları izleyerek sabırla beklemeye başladı. Miriam Wu henüz ortada yoktu. Her 10 dakikada bir telefonunu aradı. Saat 21'de telefonu sinyal vermeye başladı. Şarjı bitiyordu. Per Ake Sandström salı gününü sanki bütün duyularını kaybetmiş gibi tuhaf bir halde geçirdi. Salinger gittikten sonra bütün bir gece oturma odasındaki kanepeden kalkmamıştı. Yatak odasına gidecek gücü yoktu. Sürekli ağlamış, gözyaşlarına bir türlü engel olamamıştı. Salı sabahına doğru sistem Bolaget'e gitmiş, bir şişe vodka alıp tekrar kanepesine dönerek şişenin yarısını devirmişti. Ancak akşama doğru kafasını toplayarak ne yapması gerektiğini düşünmeye başlamıştı. Keşke Ranta kardeşler ve onların fahişeleriyle hiç karşılaşmasaydı diye düşündü. O gece hangi akla uyup da Norsborg'daki apartmana gitmiş, böyle bir aptallığı nasıl yapabilmişti şaşıyordu. Ato uyuşturucu verdikleri Inez Hamuyarvi'yi yatağa bağlayarak bacaklarını açmıştı. Sonra da kimin aleti daha dayanıklı diye Senström'ü yarışa davet etmişti. Kıza sırayla tecavüz etmişler, bütün bir akşam ve gece bu işi en çok o yaptığından yarışı Senström kazanmıştı. Kız bir ara kendine gelmiş, direnmeye çalışmıştı. Bunun üzerine Ato yarım saat boyunca kıza tokatlar atmış, zorla alkol içirmiş, iyice sersemleterek Senström'ü tekrar yarışa davet etmişti. Lanet olası orospu. Nasıl bu kadar aptal olabilmişti? Millennium'un ona acıyacağı yoktu. Hayatlarını bu tür skandallarla kazanıyorlardı. Salinger denilen manyaktan feci korkuyordu. Sarışın canavardan bahsetmeye bile gerek yoktu. Polise de gidemezdi. Kendi başına çözebileceği bir sorun da değildi. Kendiliğinden çözüleceğini düşünmekse hayaldi. Geriye çok zayıf bir ihtimal kalıyordu. Belki de bir tek oradan merhamet dilenip zerre kadar olsun karşılık alırsa sorunu çözülürdü. Bunun bir mucize olacağının farkındaydı. Ama başka çaresi de yoktu. O gün öğleden sonra cesaretini toplayıp Harry Ranta'yı cep telefonundan aradı. Cevap yoktu. Gece saat 10'a kadar aradıktan sonra pes etti. İçinde bulunduğu durumu uzun süre tekrar gözden geçirdikten ve geriye kalan yarım şişe vodkayı içtikten sonra Ato Ranta'yı aradı. Telefonu Ato'nun kız arkadaşı Sylvia açtı. Ranta kardeşler tatillerini geçirmek için Tallinn'e gitmişlerdi. Hayır, Sylvia onlara nereden ulaşılabileceğini bilmiyordu. Hayır, ne zaman dönecekleri hakkında fikri yoktu. Belirsiz bir süre Estonya'da kalacaklar gibiydi. Sylvia'nın neşesi yerindeydi. Senström divanın üzerine çöktü. Ato'yu bulup başına gelenleri anlatmak zorunda kalmadığı için rahatladı mı yoksa yıkıldı mı bilemiyordu. Ama Sylvia'nın sözlerindeki satır altı mesaj çok açıktı. Ranta kardeşler bir nedenle Tallinn'e tatile çıkmak zorunda kalmışlardı ve bu tatilin ne kadar süreceği belli değildi. Bu, Per Ake Senström'ün sinirlerini yatıştıracak bir haber değildi. 25. Bölüm 5 Nisan Salı, 6 Nisan Çarşamba. Gece 11 gibi Holy Galit Kilisesi tarafından bir kadının geldiğini fark ettiğinde Paolo Roberto daldığı derin düşüncelerden uyandı. Kadını dikiz aynasından görmüştü. Kadın 70 metre kadar gerisinden bir sokak lambasının altından geçerken arkasına dönüp baktı ve onu hemen tanıdı. Bu Miriam Wu'ydu. Oturduğu yerde kaldı. İlk aklına gelen arabadan inmekti. Ama sonra onu korkutabileceğini düşünerek bundan vazgeçmişti. En iyisi apartmanının kapısına gelene kadar beklemekti. O bunları düşünürken sokağın başında beliren koyu renkli bir yük minibüsü Miriam'ın yanından geçerken aniden durdu. Minibüsün sürmeli yan kapısından çıkan çam yarması bir zebani Miriam Wu'yu bileğinden yakaladı. Kızın hazırlıksız yakalandığı açıktı. Kendini geriye doğru atarak kurtulmaya çalıştı ama devin elinden. Paolo Roberto Wu'nun sağ bacağının havada nasıl bir yarım daire çizdiğini gördüğünde ağzı açık kaldı. Tabii ya, kickbox yapıyor. Wu'nun tekmesi devin başında patladı ama zebani etkilenmiş gibi değildi. Elini kaldırıp Wu'ya öyle bir tokat indirdi ki tokatın sesi Paolo'nun oturduğu yerden bile duyuldu. Yıldırım çarpmışa dönen Wu, arabanın gövdesine yapıştı. Adam eğildi, bir eliyle patates çuvalı kaldırır gibi Wu'yu kaldırıp minibüsün içine fırlattı. Paolo Roberto ancak o zaman ağzını kapatıp hayata geri dönebildi. Arabasından atlayıp minibüse doğru fırladı. Bunun faydasız bir çaba olduğunu anlaması için yalnızca birkaç adım atması yetti. Miriam Wu'yu içine attıkları yük minibüsü U dönüşü yaptıktan sonra Holy Galit Kilisesi'ne doğru hızla uzaklaşarak gözden kaybolmuştu. Paolo Roberto hemen arabasına atladı, o da U dönüşü yaptı. Sokağın başındaki yol ayrımına geldiğinde minibüsten eser yoktu. Frene bastı, Hugalitzgatan'dan aşağı doğru baktı. Sonra şansını denemek için direksiyonu sola, Hornsgatan'a kırdı. Kırmızı yanan trafik ışıklarına boş verip devam etti. Caddede hiç trafik yoktu. Stop lambalarını gördüğü tek araba Langholmsgatan'dan Liljeholm Köprüsü'ne dönüyordu. Aradığı o muydu? Seçemiyordu ama etrafta başka bir araba da yoktu. Gaza basıp onun peşine takıldı. Hızını artırdı ama Kungsholmen yönünden gelen arabalara yol vermek için Lenkomsgatan'da yakalandığı kırmızı ışıkta durmak zorunda kaldı. Saniyeler akıyordu. Önündeki araba geçtikten sonra yeşil yanmasını beklemeyip gazı topukladı. Trafik polisleri durdurmasın diye Tanrı'ya dua ediyordu. Lilia Holman yönünde ilerlerken doğru aracın peşinde miydi hala bilemiyordu. Araç Gröndal'a ya da Arsta'ya dönmüş de olabilirdi. O yine şansının peşinden dümdüz gitmeye karar verdi. 150 kilometrenin üzerinde hız yapıyor, her türlü trafik kuralına boş veriyordu. Yasasever vatandaşlardan biri ya da birkaçının plakasını polise bildirecekleri kesindi. Bredange geldiğinde o aracı tekrar gördü. 50 metre kadar yaklaştı, evet aradığı oydu. Hızını 90 kilometreye düşürdü. Aralarında 200 metre kadar bir boşluk bıraktı. Şimdi rahat bir nefes almıştı. Miriam Wu boynundan aşağı akan kanı hissetti. Burnu kanıyordu. Alt dudağı patlamış, büyük ihtimal burun kemiği de kırılmıştı. Bulutsuz gökyüzünde şimşek çakar gibi gelmişti saldırı. Ancak birkaç saniye direnebilmişti. İçine atıldığı minibüs daha kapılarını kapatmadan harekete geçmişti. Bir ara araba U dönüşü yaparken sarışın dev dengesini kaybetti. Kalçalarıyla yerden destek alan Miriam Wu devin kafasının yan tarafına öyle sıkı bir tekme indirdi ki adamın kafasında topuğunun izi kaldı. Dev Miriam Wu'ya önce şaşkınlıkla baktı, sonra gülümsedi. Aman tanrım, ne tür bir canavar bu? Miriam Wu bir tekme daha attı. Ama bu defa dev bacağını yakalayıp öyle bir çevirdi ki Miriam acı dolu bir çığlık atarak karnı üzerine döndü. Miriam'ın üzerine eğilen çam yarması avucunun ortasıyla kızın kafasının yan tarafına bir tokat attı. Miriam yıldızları saydı. Sanki kafasına bir balyoz inmişti. Sonra Wu'nun sırtına oturdu. Kurtulmak için çırpınan Wu adamı bir milimetre yerinden kımıldatamadı. Dev Wu'nun kollarını arkasına kıvırarak bileklerine kelepçe taktı. Wu artık bütünüyle çaresizdi. Neredeyse korkudan felç olmuştu. Mikael Blomqvist Tresö'den evine dönüyordu. Öğleden sonrasını ve akşamı Svensson'un listesindeki 3 müşteriyi ziyaret ederek geçirmişti. Hiçbirinden sonuç alamamıştı. Daha önce Svensson'la karşılaşan bu 3 adam dünya başlarına yıkılacak diye korkuyla bekliyorlardı. Yalvarıp yakararak kendisinden af dileyen bu 3 adamı potansiyel katiller listesinden silmişti Mikael. Skanstusbrunn'u geçerken Erika Berger'e telefon açtı. Erika cevap vermeyince Malin Eriksson'u aradı. O da cevap vermedi. Tamam, geç bir saatti ama biriyle konuşmak istiyordu. Paolo Roberto aklına geldi. Acaba Miriam Wu konusunda bir ilerleme kaydedebilmiş miydi? Roberto'nun telefonunu 5 kez çaldırdıktan sonra cevap alabildi. Paolo, merhaba, ben Mikael. Şu işte bir, Mikael, ben bir Miriam içinde seni duyamıyorum. Sesin kesiliyor, seni duyamıyorum. Hat kesiliverdi. Paolo Roberto küfretti. Fitya'dan geçerken telefonunun şarjı bitmişti. Aç düğmesine basarak telefonu tekrar çalıştırdı. Acil polis numarasını aradı fakat karşıdan alo sesi geldiğinde telefonu tekrar kapandı. Siktir. Arabada kullanabileceği şarj aleti vardı ama evde unutmuştu. Telefonu arka koltuğa fırlatıp bütün dikkatini önündeki araca verdi. Altında benzin deposu dolu bir BMW vardı. Yük minibüsünün onu atlatması imkansızdı. Ama dikkat çekmek istemediğinden aradaki mesafeyi korumaya özen gösteriyordu. Hormonlu bir çam yarması benim gözümün önünde bir kızı dövsün. O şerefsizi bir elime geçirsem. Erika Berger yanında olsa ona macho cowboy derdi. Paolo Roberto'ya göre ise bu çileden çıkmaktı. Arabayla Lundagatan'dan geçen Mikael, Miriam Wu'nun ışıklarının yanmadığını gördü. Paolo Roberto'yu aradı ama ulaşamadı. Söylenerek evine gitti. Kahve suyu koyup sandviç hazırlamaya başladı. Yolculuk Paolo Roberto'nun sandığından uzun sürmüştü. Söder Taye'yi geçmiş E20 üzerinden Strängnäs'e doğru gidiyorlardı. Nikvarn'dan hemen sonra sola dönen minibüs Sörmland kırsalına giden küçük yollardan birine girdi. Bu Paolo'nun fark edilme riskini artırıyordu. Gazdan ayağını çekti, minibüsle arasındaki mesafeyi artırdı. Coğrafya bilgisi pek iyi değildi ama herhalde Yingern Gölü'nün sol tarafında bir yerlerdeydiler. Minibüsü gözden kaybettiğinde hızını artırdı. Yolun ip gibi uzandığı bir düzlüğe gelince frene bastı. minibüs ortada yoktu. Bu civarda bir sürü yan yol vardı. Paolo izlediği arabayı gözden kaybetmişti. Miriam Wu'nun boynu ve yüzünde ağrılar vardı. Ama çaresizlikle kapıldığı o panik duygusunu atlatmıştı. İnsan azmanı ona bir daha vurmamıştı. Üzerinden kalkmış, şoför koltuğunun arka tarafına yaslanmıştı. Wu'nun elleri arkadan kelepçelenmiş, ağzına bant yapıştırılmıştı. Burun delikleri kanla doluydu. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Dönüp insan azmanına baktı. Şimdiye kadar tek bir söz etmemişti. Sanki Wu'nun varlığıyla ilgilenmez gibiydi. Wu'nun attığı tekmenin izi hala kafasının yan tarafında duruyordu. Böyle bir tekme başka birini saf dışı bırakırdı. Ama o neredeyse hiç etkilenmemişti. Bu adam normal biri değildi. Çok iri, çok sağlam bir vücudu vardı. Böyle bir vücut geliştirmek için haftada birkaç gün saatlerce spor yapmak gerekirdi. Ama onun vücut geliştirme sporu yapmadığı belliydi. Sanki adamın yapısı buydu. Elleri tava gibiydi. Attığı tokadın balyoz gibi gelmesi boşuna değildi. Yük minibüsü engebeli bir yoldan gidiyordu. 44. ayrımın sonu. Sayfa 507. Devamı 45. ayrımda.